أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع الذنوب محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين، وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين. محترم kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'a la yuad ve la yuhsa hamd ve sena olsun. İki hafta evvel buraya çıkmayı nasip ve müyesser etti. Afaki tefekkürün bir tablosunu bize müteala ettirdi. Kitab-ı Kebir'i kainatından bir lemha müşahede ettik. Müşahedemizle mahsuz olduk. Dönerken de inşallah 15 gün sonra tekrar bu tatlı tabloyu müşahede etmek, uluhiyetini azameti içinde içiyor gibi içmek, iliklerimize kadar doymak Cenab-ı Hak nasip eder dedik. Bugün bunu nasip etti bize. Bugünkü nimetine karşı da gönlümüzden hamd ve sena ettiğimiz takdirde, edebildiğimiz nispetle Cenab-ı Hak bu kabil nimetlerini artıracak inşallah, bizi daima mesrur ve mahzuz edecektir. Cenab-ı Hak bizleri bütün ümmeti Muhammed'le beraber mahzun olmadan masum ve mahfuz buyursun, mesrur eylesin inşallahü teala. Bir bakıma adet gibi bir şey oldu. Esasen kitap okunur, prensipler, düsturlar anlatılır. Şu bahar sayfasında müteala edebilecek şeyler müteala edilir ve gidilir. Fakat bu adeti ben de aşamadım, beni bilenler de aşamadılar. Bu tertemiz ihtifallerde, içtimalarda daha mahal ben devreye girdim, bir şeyler oturdum. Meseleye başlayıncaya kadar samimiyetime verin. Meseleye girinceye kadar belki nefisle muhasebe mevzuunda beni uğraştırıcı fikri ve hissi toslamalar olabilir benliğime. Fakat sizin karşınıza çıkıp işe başlayınca ben şahsen sizi de unutuyorum, kendimi de unutuyorum. Unutmamamız gereken bir şey var. Hatırımda çok defa o hakim oluyor. Cenab-ı Hak benimle beraber sizin de işlerinizde unutulmaması gereken o şeyi unutturmasın inşallah. Ve la tekunu kellezine nesullaha feensahum enfusahum. Allah'ı unutanlar gibi olmayın ki onlara nefislerini unutturur Allah. İnsan bir kere de kendini unuttu mu artık şirazeden çıkar. Bugün size arz etmeyi düşündüğüm şey de şurada namazdan sonra kafamda tasarladığım, namazın bidayetinde tasarladığım şu ayetle kapısına geldiğimiz husustur. İnsanın kendi kendini unutmaması, kendisine terettüp eden vazifelerin altında kendi kendini unutmaması, Allah'ın tahmil ettiği vazifeleri idrak edip o vazifeyi idrakin şuuru içinde bulunması, mesuliyet şuuruyla yaşaması. Bizler her birerlerimiz neyiz acaba? Niçin dünyaya geldik? İçinde bulunduğumuz cemaat içinde niçin bulunduğumuzun farkında mıyız? Buraya niçin geldik? Hangi sayıklar bizi buraya sürükledi? Bütün bunları idrak etme, bu sorulara isabetli cevap verme, şuurlu olarak yaşamanın ifadesi olacaktır. Düşünerek yaşıyorsak, attığımız her adımın manasını hesap ederek atıyorsak, bu istifamlara cevap verebileceğiz. Attığımız adımlardan haberimiz yoksa, gününü gün etme sevdasında isek, karşımıza çıkan hadiselerin her bir yerlerini teker teker birer müşkil sayıp, ancak karşımıza dikildikten sonra onları halletme çaresini düşünüyorsak, bilmeden, yaşadığına şuuru taalluk etmeden bir hayat ve bir yaşayış içinde bulunuyoruz demektir ki, ben İslam'ı anlayışa sahip bulunan bir cemaatin bu türlü yaşayışını zillet sayarım. Cemaatimiz bundan çok uzak, münezzeh ve mukaddestir. Cenab-ı Hak takdis, tebcil buyurdu. Salihin güruhuna bizler ilhak eylesin. Vazife şuurunu insanlara kendi manasıyla, manasının azametiyle İslam getirmiş ve İslam telkin etmiştir. İslam'dan evvel din olarak ortaya çıkan dinler tahrif edildiğinden ve tamamen beşeri karihalara mevcudiyetlerinin medyun olan sistemler ise beşeri olduklarından onlarda mesuliyet hissi arayamayız ve düşünemeyiz. Bir Alman'da mesuliyet hissi insan Allah olmaması için günah işlemesi lazımdır şeklindedir. Bir Batılı'da mesuliyet hissi senin işlediğin günahları papaz temizler mahiyetindedir. Hint dinlerinde tenasuh akidesi bir esas olduğundan devri daim gibi ruhlar cesetlerde değişip durdukça dönüp durdukça mesul olacak kimseyi tayin ve tespit etmeye imkan yoktur. Semavi gayri semavi bütün dinler İslam'ın getirdiği ve anlattığı manada mesuliyet şuurundan, mesuliyet duygusundan mahrumdur. Sadece İslam'dadır ki her şahıs kendi kaderiyle yaşar. Her şahıs kendi kaderiyle Allah'ın huzuruna çıkar. İyi kötü yaptığı şeylerle muhasebeye tabi tutulur. Maliki yevmiddin ayeti celilesiyle kendisini bize anlatan Hazreti Allah Celle Celaluhu ceza gününün sahibi. İyiliklere mukabele, iyilikle mukabele eden Allah'ın hakim olduğu gün. Kötülüklere ceza olarak mukabele eden Allah'ın hakimiyetinin perdesi zuhur ettiği gün, bu şuurla, bu anlayışla Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam zuhur etmiş ve bir zümre, bir cemaat asırlarca bu şuur ve bu anlayışla serfiraz olmuş. Cenab-ı Hak bu şuura muhtaç olduğumuz, çok muhtaç olduğumuz bu devirde bizleri de aynı şuurla serfiraz kılsın. İslam'dır ki geldikten sonra وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى kimse kimsenin günahından ötürü muakaz edilemez. Ne insanın ilah olmaması için günah işleme lüzumu vardır, ne de başka bir şahıs başkasının günahını yüklenebilir. Ne âbâ-u ecdadın fazileti insanlara fazilet kazandırır, cennete girmesine vesile olur, ne de âbâ-u ecdadın tedennisi, hisseti, denaeti başkalarına hisset ve denaeti rahat eder. Gelecek nesiller ve halihazırdaki nesil geçmiş ecdadın günahından ötürü ne dünyada ne de ukbada muahazı olmayacaklardır. وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى bu manada Hristiyanlık anlayışı ve Alman anlayışıdır ki selefinin sevabını gelecek nesillere aktarma hesabı planı içindedir. Batılı anlayıştır ki seleflerin işlediği günahlardan günah esası hesabıyla gelecek nesilleri günahlı kabul etmekte, günahkar kabul etmektedir. Kur'an-ı Kerim bütün bu anlayışların üstüne çıkarak لَيْسَ بِاَمَانِيُّكُمْ وَلَا اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ne sizin ne de sizden evvelki ehli kitabın kuruntuları, ümniyeleri hiçbir şey ifade etmeyecektir. Her kim bir kötülük yapmışsa behemhal cezasını görecektir. Âbâ-ı ecdadınızın hasenatı sizin işinize yaramayacaktır. Seyyiatı da Allah'ın huzurunda sizi muakaze etmeyecektir. Mütemadiyen bir kökten bahsediş size bir fazilet getirmeyecektir. O köke mütabakatınız olmadıktan sonra, onun üzerinde neşvü nema bulmuş semalara doğru ser çekmiş ağaçlar halinde arz-ı didar etmedikten sonra, kökün size bir faydası olmayacaktır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sahiheyindeki sağlam bir hadisi şerifiyle, bu hususa dikkati şöyle çekmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Her şahıs kendi kaderini yaşar. Her şahıs Allah'ın huzuruna kendi mesuliyetiyle çıkar. Her millet kendi mesuliyetiyle ya tecenni eder veya terakki eder. Ya maşara Kureyş buyuruyor. İşteru enfusekum la uğni ankum minallahi şey'a. Ey Kureyş cemaati, nefsinizi, Allah'ın öhdesinde olan nefsinizi, ipotek ettiğiniz nefsinizi, günahlarınızın karşısında rehin olarak verdiğiniz nefsinizi Allah'tan satın almaya çalışın. Zira sizin namınıza ben bir şey yapmaya muktedir değilim. Ya maşere beni abdimenaf, işteru enfusekum la uğni ankum minallahi şey'e. Daireyi daraltarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ey abdimenaf oğulları, sizler de nefislerinizi satın alınız. Zira dergah-ı nezd-i uhud ahadiyette ve üluhiyette sizin namınıza dahi bir şey yapmak elimden gelmez buyurmaktadır. Daireyi biraz daha daraltarak, canı gibi sevdiği ve yanından ayırmadığı, Mekke fethine kadar Mekke'de çaşıt olarak kullandığı aziz amcası Hazreti Abbas'a tevcihi kelam ederek şöyle buyuruyor. Ya Abbasu ammu Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, işteri nefseke la uğni anke minallahi şey'a. Gözüm canım amcacığım, sen de nefsini Allah'ın elinden rehin olmadan kurtarmaya bak. Zira senin için de bir şey yapamam. Daireyi biraz daha daraltarak, o Hayber'de erkeklerden daha ziyade erkeklik yapan halası Hazreti Safiye'ye tevcihi kelam ederek, ya Safiyyetu ammetu Resulillah, işteri nefseki la uğni anki minallahi şey'a. Canım halacığım, canım teyzeciğim neyse sen de nefsini satın al. Zira senin için de dergah-ı nezd-i ahadiyette bir şey yapamam. Ve bütün bunların verasında cennet ehlinin seyidesidir dediği mübarek kerimelerine Hazreti Fatıma'ya tevcihi kelam ediyor. Herkesin, her nebinin nesli kendinden devam eder. Benim neslim Fatıma'dan devam eder dediği Hazreti Fatıma'ya tevcihi kelam ediyor. Kıyamete kadar gelecek cehri ve hafi, bütün Turuk-ı Aliye'nin başında rehber ve piştar olarak duran Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin, onlar cennetin reyhanıdır diye tavsif buyurdu. Bu mübarek iki reyhanın anasına tevcihi kelam ederek, ya Fatimetu bintu Resulillah, işteri nefseki la uğni anki minallahi şey'a. Kabre koydukları zaman sahabi şöyle dedi, ey yer haddini bil, sana tevdi ettiğimiz Resulullah'ın kızıdır diyordu. Resulullah ise şöyle diyordu, canım kızım, gözümün nuru, nefsini Allah'ın elinden satın almaya bak, zira senin için de bir şey yapamam diyordu. Başka bir sahih rivayette, halasıyla teyzesi için, halasıyla kızı için şu farklı tabiri kullanıyor. Selani ma şi'tuma la ugni ankuma minallahi şey'a. Benden şu anda istediğinizi isteyin, ne dilerseniz isteyin, huzur-i kibriyada sizin için bir şey yapamam. Yapabilirsem bugün yaparım, anlatırım, yaşarsanız kurtulursunuz diyordu. Alem şumul bir beyanname gibi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam saadet asrının zirvesinde durmuş, beşere mesuliyetini böyle ifade ediyordu. Herkes kendi mesuliyetiyle Allah'ın huzuruna çıkacak. Dün yaptığınız şeyler bugün sizi kurtarmayacak. Dün, bugün, yarın bir şeyler yapacaksınız. Kaderinizin çizgilerinin istikameti nispetinde müstakim olarak muamele göreceksiniz. Dününüzün istikameti bugün işinize yaramayacaktır. Dün nasıl müstakimsiniz? Nasıl günde 40 defa istikamet mevzuunda Allah'a ahdü peymanınızı yeniliyorsunuz? İhdine sıratel müstakim diyorsunuz. Ey Allah'ım! Bizi nebilerin, sıddıkların, şehitlerin yürüdüğü şehraha hidayet eyle, sırat-ı müstakime hidayet eyle diyorsunuz. Bezmi ezelde Allah'a verdiğiniz bu sözü, alemi ervahta Cenab-ı Hakk'a verdiğiniz bu sözü, tecdidi biat halinde günde 40 defa yeniliyorsunuz. Demek ki günde 40 defa siz tecdidi biata, yeniden istikameti hatırlamaya, yolunuzu düzeltmeye muhtaçsınız. Mesuliyet duygusu derken işte biz bunu anlıyoruz. Binaenaleyh ben bu hususu mesuliyet şuurunu her türlü sakat ve sakim anlayışın dışında İslam'ın bize getirip anlattığı şekilde ve titilde iki yönüyle birkaç cümleyle arz etmeye çalışacağım. Mesuliyet duygusunun bir yönünde herkesin kendisine düşen vazifesini idrak etmesi vardır. Bir diğer yönünde de kulluğun ağırlığı altında belinin kemiklerinin çatır çatır çatır dayışı vardır. Bir yönünde ibadet şuuru vardır. Sanat tablosu karşısında fertlerin Allah'a kul olduklarını idrak etmeleri vardır. Beri tarafta da vicdanlarında bu kulluğun ağırlığını duymaları vardır. Bu yönü Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bize intikal ettirirken Tirmizi'deki bir hadisi şerifte şöyle buyururlar. Hadisin baş tarafı Buhari Müslim'de de vardır. Fakat sonuyla sadece Tirmizi'de. لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمْ لَدَحِكْتُمْ قَل۪يلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَث۪يرًا Eğer benim bildiğimi bilseydiniz çok ağlar az gülerdiniz buyuruyor Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam. Ve Tirmizi'deki şekliyle devam ediyor. Allah'ın azametini bilseydiniz, sizi karşısına nasıl aziz, şerif bir muhatap olarak aldığını bilseydiniz, bilseydiniz ki kainat içinde muhatap olarak sadece sizi intihap etti, bilseydiniz ki meleklerin üstünde size mualla bir mevki verdi, bilseydiniz ki sadece meleklere ruhaniyattan olmaları itibariyle o yönde aynadarlık vazifesini verdi ve bilseydiniz ki size hem cismaniyet hem ruhaniyet yönüyle mükemmel, cami bir aynadarlık keyfiyetini bahşetti. Bilseydiniz ki bütün varlıklar arasında en cami şekilde Allah'ı gösteren aynalar sizlersiniz. Bunu bilseydiniz çok ağlayacak az gülecektiniz. Ailelerinizin sıcak döşeklerini terk edecektiniz. Dağlara kaçacaktınız. Yediğiniz şeyler gırtlaklarınızdan aşağıya girmeyecekti. İçtiğiniz suyu rahatlıkla yutup yudumlayamayacaktınız. Ve sözlerini şunlarla bitiriyor Nebiler Nebisi. لَوَدِدْتُ اَنِّي كُنْتُ شَجَرَةً تُعْدَدْ Ah keşke bir odun olsaydım. Odun olsaydım da kesip biçselerdi. Damlarda kullansalardı ama insan olmasaydım. Haşa! Elhak o kendisine düşen insanlık vazifesini yapmıştır. Ama onun bu feryadında, onun bu türlü iniltisinde ümmeti Muhammed'in vazifesini idrak etmemesinin elemi gizli, teellümü yatmaktadır. O bizim derdimizi terennüm ediyordu. Yaşarken şuursuzca yaşayışımız derdini terennüm ediyordu. Yanından geçerken bizden şuur isteyen meselelerin yanından gözümüzü yumup geçişimiz derdini terennüm ediyordu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kulluğun bu ağır mükellefiyet altında, mesuliyeti altında inim inim inliyordu. Gerçekten her mümin hayatı boyunca ya işlediği bir günahın veya Allah'ın azametine uygun onu tanıyamamanın eksikliğini vicdanında daima duymuş ve bunu istikamet kazanması için çok kuvvetli bir zemberek, itici bir güç, bir enerji stoku saymış. Bunun itmesi ve çekmesiyle istikamet kazanmıştır. Bu hususu tenvir için bir beşerin en büyüğünden, bir de devri risalet fenahide sahabinin en küçüğünden misal arz etmek suretiyle birbirinden uzak gibi görünen iki uçta mesuliyet şuurunun nasıl hakim olduğunu göstermeye çalışacağım. Ondan sonra da yığın yığın nimetler içinde, maddi manevi Allah'ın ihsanları içinde yüzen şu cemaate sadece bir soru tevcih etmekle iktifa edeceğim. Acaba biz bize düşen vazifeyi müdrik miyiz sorusunu tevcih edeceğim. Sahabinin en aşağı tabakasında bulunanlardan bir tanesi, sahabiden sonra gelen tabi'in imamları tarafından vahşi olarak tanıtılmaktadır. Vahşi Mekke fethinden sonra Müslüman olmuştu. Müslüman olması için Resul-i Ekrem bir hayli gayret sarf etmişlerdi. Can düşmanlarının dahi yudum yudum İslam abu hayatını içmesi için o dişini tırnağını sıkıyor, onurunu ayağının altına alıyor ve her şeyi unutmaya çalışıyordu. Vahşi'ye yığın yığın nameler yaz. Ona gel Müslüman ol dediği zaman, Vahşi ben insan öldürdüm. zina ettim, hırsızlık yaptım, Allah'ı inkar ettim. Halbuki Kur'an-ı Kerim bir ayetiyle bu meseleyi anlatırken benim gibi kimseler hakkında ümit olmadığını ifade ediyor. وَالَّذ۪ينَ لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُطَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ ف۪يهِ مُهَانًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Bu ayeti kerimede Cenab-ı Hak, Allah'tan başkasını mabud olarak tanıyanların, haksız olarak yani kısas olmadan insan öldürenlerin, zina edenlerin, kendilerini hor ve hakir kılacak bir azap içinde azaba duçar olacaklarını, muazzeb olacaklarını anlatıyor. İşte Vahşi bu ayeti yazarak Efendimiz'e mukabele etmişti. Kainatın Efendisi, اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ ayetini yazdı, gönderdi. İman edip salih amel yapanların, salih amelde ısrar edenlerin Allah, şer kabiliyetlerini hayır kabiliyetine çevirecek, seyyiat defterlerini hasenata tebdil edecek, kötülük istidatlarını iyilik yapma istidadına çevirecek, tahvil edecektir. Vahşi bu ayetle de tatmin olmamıştı. Ben salih amel yapamadım, gerçekten o iman şuurunu elde edemedim şeklinde mukabelede bulununca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ وَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Sanki benim vicdanıma hitap ediyor. Vahşi olabilseydik daha kuvvetli ümit var olabilirdik ama vahşi değiliz. Cenab-ı Hak ferman ediyor. Habibi Zişanım, o benim kullarıma de diyor. Adına izafeten söylüyor. Adına kurban olduğum Mevla. Ya ibadiyellezine esrefu. De ki ey benim hayatını israf eden kullarım. İradelerini suistimal eden kullarım. La teknatu min rahmetillah. Allah'ın sonsuz rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz, ne ümit olmayınız. İnnallâhe yagfiruz zunube cemi'ah. Allah bütün günahları mağfiret buyurur. İşte Vahşi o zaman, yani Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin engin vüs'atını gördüğü zaman, Cenab-ı Risalet Mâb Efendimiz'e dehalet buyurdu. Huzur-u Risalet fenahide dize geldi, kelime-i tevhidi gönlünden okudu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Dedi ama Resul-i Ekrem bakışıyla, edasıyla ona şu sözü söylemişti. Sen amcam Hamza'yı şehit ettin, didik didik parçaladın. Seni gördükçe amcamı hatırlarım. Elimde olmayarak, hakim olamadım, kalbim belki sana kırılır. Kabilse bana biraz seyrek görün demişti. İman içine girdikten sonra Resul-i Ekrem'den uzak kalmanın imkanı var mıydı? Yoktu ama fermana da boyun eğmek icap ediyordu. Vahşi bir iki sene yaşadı. Yaşadı ama Efendimiz minberin bu tarafındaysa o minberin öbür tarafından yüzüne bakıyor, tebessümünü yakalamaya çalışıyordu. Selam verirse dudaklarında gezen kelimeleri yakalamaya çalışıyordu. Yaşadığı iki sene zarfında, yarı saadet yarı elem dolu iki senelik hayatı içinde, her ağlamasını bir gülmenin, her gülmesini bir ağlamanın takip ettiği iki senelik devrinde, Efendimizin artık bana görünebilirsin beşaretini, sözünü, teklifini duymamıştı. Bir gün kainatın fahri vefat edip gidince, güneş batınca Vahşi'nin içinde doğan güneş hepten gurup etmişti. Artık bütün dünyası zulmani bir keyfiyet almıştı. Acaba bana mana aleminde artık gel diyebilir mi Resul-i Ekrem diye intizar ediyordu. Muharebe meydanlarını kovalıyordu. Vefat etsin de artık bu ağır yükü sırtında taşımasın, Allah'ın huzuruna gitsin, bunu düşünüyordu. Vahşi mümindi. Ve Hasan Basri gibi bir tabiinin dilinde şu tebcil, şu takdirle anlatılıyordu. Ömer bin Abdülaziz gibi Hulefai Raşidinin beşincisi sayılan o büyük insan, Vahşi'nin atının burnunda ancak bir toz alabilir tebriciyle, tebciliyle anlatılıyordu. Buna rağmen onda derin bir mesuliyet duygusu vardı. Hamza'yı şehit etmiş, Uhud'un kaderinde tesiri olmuş ve sonra Müslüman olduktan sonra da bana görünme itabıyla itaplanmıştı. Nihayet Yemame önüne çıkmıştı. Yemame çok çetin ve zorlu bir muharebe meydanıydı. Burada inşallah ölürüm diyordu. Salim'in şehit olduğu yerde, Hüzeyfe'nin doğrandığı yerde, Ebu Akil'in parçalandığı yerde Allah bana da nasip eder diye Yemame'ye kadar gitmişti. Müseyleme'yi Allah karşısına çıkarmıştı, yalancı peygamberi. Bu demirler içinde tunç gibi insan vahşinin karşısına çıkınca bir sahabi Allah düşmanı diye Müseyleme işaret etmişti. Hatıra olarak elinde taşıdığı paslı bir mızrak vardı. Bu mızrakı 7-8 sene evvel göklerde Allah'ın aslanı diye yazılan Hazreti Hamza'nın sinesine saplamıştı. Hatıra olarak yanında bulunduruyordu. O paslı mızrağın başka yapacağı bir iş daha vardı. Müseyleme'nin sinesine saplanacaktı. İşte orada Müseyleme'nin sinesine... Mızrağına vazifesini gördükten sonra başını yere koymuş, Resul-i Ekrem'in ruhaniyetinden istimdad ediyor. Artık ya Resulallah sana görünebilirim mi diyordu.
Allah!
Zira Müslüman kafirken Müslümanların en hayırlısını şehit ettim. Müslüman olduktan sonra kafirlerin en şerlisini öldürmüş oluyorum. Artık huzur-u risalet fenaiye çıkabilir miyim diyor. Bilmem ki vahşinin bu son vazifesini yapması onun içinden mesuliyet duygusunu, vazife şuurunu, işlediği cürmün ağırlığının çıkmasına vesile olabilmiş midir? Bu mevzuda kimse bize kat'i bir şey söylemiş değildir. Biz de bilmiyoruz. Belki vahşi huzuru kibriyaya giderken yine ağlıyordu. Niye ağlıyordu? Bir kul olduğu halde, bir kulun yapması gereken şeyleri yapamadığından ötürü ağlıyordu. Allah'ı bildiği, tanıdığı halde, Allah'ı bildiren binlerce şair, binlerce alamet tarrakalarla onun mevcudiyetini ilan ettiği halde o bunu bilememiş, uzun seneler cürüm ve günah işlemiş, kirlenmiş, lekelenmiş, Allah'ın huzuruna giderken işte bunun ağırlığı altında gidiyordu. Biz Cenab-ı Hakk'a karşı mesuliyetimizi müdrik olalım derken işte bunu anlıyoruz. Cenab-ı Hak anlama muvaffak kılsın. İnsan bu noktada ne kadar incelirse, bu noktada kendisini ne kadar mesul tutarsa, o nispette istikamet kazanması kolay olacaktır. Sadece Rahman-ı Rahim olan Hazreti Allah'ın rahmetini düşünenler, ya kendileri laubali olmuş veya evlerinde yetiştirdikleri evlatları laubali yapmış, cehenneme yakıt haline getirmişlerdir. Nice mütedeyyin kimseler vardır ki, evlerinde bu mesuliyet duygusu içinde yaşamadıklarından, eğilmelerinde, kalkmalarında, yüzlerin Allah'ın azameti karşısında yere koymalarında, Allah'ın azametini ifade eder keyfiyetten mahrumiyetleridir ki, evlerinde cehenneme yakıt olabilecek bir sürü ahkar, bir sürü eşyar, bir sürü ahtap yetiştirmişlerdir. Bunlar olsa olsa Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle sadece cehenneme çıra olurlar. Cenab-ı Hak bu türlü fesaka ve fecereye baba ve anne olmadan Müslümanları masum ve mahfuz buyursun. Fakat böyle olmanın esasen bir yolu ve yöntemi vardır. O da hem söylemek hem de yaşamaktır. Derinlemesine, iliklerine kadar yaşamaktır. Bu çoktur demeden yaşamaktır. Ümit kırıyorsunuz demeden yaşamaktır. Allah'ın karşısında tir tir titreyerek yaşamaktır. Dikkat buyurun ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam etrafındaki nur ve altından haleye Allah'ın emri olarak tebliğ ve telkin ettiği herhangi bir emir elden ele, dilden dele, dile ortaya saçılmış elmaslar, altınlar gibi hüsnü kabul görüyor. Sinelere basılıyor. Dimalarda, kafalarda muazzez bir yer işgal ediyordu. Femi Güher-i Nebevi'den Allah'ın emri olarak devri Risalet Fenahi'de bir söz söylenmiş olsun da sahabe onu yaşamasın, fiilen onu hassasiyetle göstermiş olmasın. Sahabenin karşısında sert bir kaya gibi görünen, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkulması lazım geliyorsa öyle korkunuz.
Yani küçüklüğünüz kadar Allah'tan korkunuz. Yani Allah'ın büyüklüğü kadar Allah'tan korkunuz.
Dikkat buyurun ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam etrafındaki nur ve altından haleye Allah'ın emri olarak tebliğ ve telkin ettiği herhangi bir emir elden ele, dilden dele, dile ortaya saçılmış elmaslar, altınlar gibi hüsnü kabul görüyor. Sinelere basılıyor. Dimağlarda, kafalarda muazzez bir yer işgal ediyordu. Femi Güher-i Nebevi'den Allah'ın emri olarak devri Risalet ve Nahi'de bir söz söylenmiş olsun da sahabe onu yaşamasın. Fiilen onu hassasiyetle göstermiş olmasın. Sahabenin karşısında sert bir kaya gibi görünen ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatih ve la temutunne illa ve entüm müslimun sadakallahul azim. Ey iman edenler, Allah'tan nasıl korkulması lazım geliyorsa öyle korkunuz. Yani küçüklüğünüz kadar Allah'tan korkunuz. Yani Allah'ın büyüklüğü kadar Allah'tan korkunuz. Yani cennet ve cehennem Allah'ın elinde olması hesabıyla Allah'tan korkunuz. Rızkınızı keseceği endişesiyle Allah'tan korkunuz. Sizi insan yarattı, hayvan olarak haşretmemesi için Allah'tan korkunuz. Kur'an-ı Kerim'de kel en'ami belhum atal ifadesiyle ifade edilen kötü duruma düşme ve bu ayetin tokatını yememek için Allah'tan korkunuz. Ve sadece Müslüman olarak ölmeye bakınız. Ferman-ı Sübhanisi sahabinin gönlünde öyle mâket buldu ki kendilerini ibadet-ü taata verdiler. Bu vakayı bütün siyer kitapları sahih tarihlerle naklediyorlar. Aradan günler geçti. Kulluk takat getirilmez bir keyfiyet arz etmeye başladı. Sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar bu ayet karşısında Allah'ın büyüklüğü kendi küçüklüklerini idrak havası içinde kulluk yapan insanlar dizleri nasır bağladı, elleri nasır bağladı, alınları nasır bağladı. Ağlıyor, ağlıyor, durmadan ağlıyorlardı. Belleri bükülmüş, bütün kademleri, kudumları kırılmış, bütün ümitleri sönmüş hale gelmişlerdi. Renkleri benzeri solmuş, tükenmiş vaziyette Huzur-i Risalet Penahi'ye geldiler. Mescitten içeriye giren yığın yığın bu cemaatin bakışları başkaydı. Resul-i Ekrem bunu çoktan fark etmişti. Teker teker gelen herkes karşısında dize çöküyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem müdrik olmakla beraber bunlar belki anlatacaklardı vazifeyi. İbadet-ü taatın altından kalkamaz hale gelmişlerdi. Allah'a ne kadar kulluk yapsak ona karşı kulluk vazifesini eda etmiş olamayız. Sonsuz nimetler sonsuz kulluk ister. Sonsuz büyüklük, sonsuz ubudiyet ister. İşte bunu yapmaya çalışıyoruz. Heyhat öhdesinden kalkamıyoruz. Onlar bunu vicdanlarında duydu ve yaşadılar. İçeriye girerken onları bekletmeye, daha fazla daidar etmeye lüzum yoktu. Birdenbire göklerden kendilerine beşaret geldi. Biraz sonra onlar mahzun, melul, mükedder beklerken Resul-i Ekrem tebessüm içinde onlara beşaret veriyordu. Fettakullaha mestata'tum. Allah'tan gücünüzün yettiği kadar korkun. Nefsinizi o kadar hitap etmeyin. Teklifi mala yutak yoktur. Allah'ın emrettiği kadar sadece yapın. Namazlarınızı şuurlu olarak kılın. Yani orucunuzu tutun. Zekatınızı verin. Sizde mükellefinin vazifeleri olarak Allah tarafından tevdi edilmiş bulunan şeyleri yerine getirin. Kulluk vazifesini bir hakkın eda etmiş olacaksınız. Asırlarca Kur'an-ı Kerim'i anlama mevzu, İslam'ı, dini, diyaneti kavrama mevzu bu anlayış içinde devam etti. Söylenen bir emri tekrar etmek, ona hikmetler, maslahatlar aramak meselesi bahis mevzu değildi. İnanan herkes kendisine terettüp eden vazifeyi ciddi bir aşk ve şevk içinde yapıyordu. O sadece Allah'a kul olduğu, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama ümmet olduğu için çağlayanlardan hızını almış gibi başını taştan taşa vurarak akıyor, akıyor, durmadan akıyordu. Ne etrafının kendisini kırması, ne muhitinde olup biten işlerden memnuniyetsizlik, hiçbir şey onu ne ümit ve karamsar kılmıyordu. Sönmeyen bir aşkla, ölmeyen bir heyecanla savaşıyordu. Ve böyle bir savaşı vermek, böyle bir cehd öhdesine almak zamanı, devran döne döne bize geldi çattı. Bugün bu ağır vazifeyi bütün mesuliyetiyle üzerine yüklenme işi bize terettüp etmektedir. Ve asıl mesele de herkes vazife kendisine terettüp ettiği zaman onu vazifenin azametine uygun omuzuna alması, yaşaması, yaşatmaya çalışmasıdır. Eğer siz yeryüzünde İslam, iman ve Kur'an adına bir sükut kabul ediyorsanız benimle beraber, eğer siz ahlak-ı aliye-i İslamiye'nin yıkılışını kabul ediyorsanız benimle beraber, eğer siz eyyamın elinde Kur'an'ın emirlerinin melaba haline geldiğini, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tazim buyurduğu şeylerin ayaklar altında payimal olduğunu benimle beraber kabul ediyorsanız, kadının saçılıp sokağa düştüğünü, erkeğin bir namaz hale geldiğini, müminlerin evlerinin secdesiz başlarla, paslı vicdanlarla dolduğu bu devri benimle beraber bir sukut, bir yıkılış kabul ediyorsanız, bu devirde bu devrin inanmışlarına, dinamik gençliğine, okuyan insanlarına, marif kesimini, kıtasını, mıntıkasını elinde tutanlara, çok büyük imkanlara sahip bulunanlara, çok büyük vazifelerin düştüğünü de o zaman idrak etmemiz gerekmektedir. İşte mesuliyet hissi dediğimiz şeyin ikinci şıkkı, bu vazifeyi idrak etmek meselesidir. Bunu size yığın yığın misallerle belki 50 defa nakletmişimdir. Mesuliyet duygusu bana inanmış bir cemaate anlatılması gereken en mühim bir vazife olarak gelir. Ben de işin bu şıkkını da yine yaşamışlardan bir misalle tenvir edip sorumu size tevcih edeceğim inşallahü teala. Çanakkale'de bir vatanı ırzıyla, namusuyla, diniyle, diyanetiyle koruma işi Mehmetçiğin üzerine düşünce 300 bin, 400 bin olsaydı 1 milyon şehit verecekti yine kefere ve fecerenin habis ayağının tertemiz topraklarımıza basmasına meydan vermeyecekti. Ama Mehmetçik bitince kafirler hükümran olabildiler sinemizde. O bütün gücüyle çalıştı. El-Hak en aziz şehit olarak ruhunu Allah'a teslim etti. Evindeki kabını kıvırdı, matara yaptı, bir demiri dövdü, süngü yaptı, mermisi bittiği zaman topa karşı bu süngüyle yürüdü. Akıl almaz bunu. Mütede yaptığı gibi şehit namzede aynı şeyi yapıyordu, Yermük'te yaptığı gibi aynı şeyi yapıyordu. Siz, bizim son seferlerimiz, son zaferlerimiz, yüzümüzün son akı olan Çanakkale'yi Trablus garbı alın. Aziz şehitlerinin semalarda bayraklaştığını düşünün ve sonra saadet asrına doğru gidin. Yığın yığın, icap ettiği zaman vazife yapan insanlarla görüşeceksiniz. Ben sizi bunlardan bir tanesinin yanında durdurayım, tevkif edeyim, hep beraber manzarayı beraber seyretmiş olalım. Biraz evvel size bir ucunu anlattım. Yemame, Yemame en salih kimseleri doğrayan, tüketen, bitiren, Müslümanlar için bir bakıma Müslümanların aleyhinde bir hasat dönemi olmuştu. Keferenin kılıcı Müslümanın omuzları üzerinde dönüyor ve her kılıç hareketiyle bir sürü Kur'an hafızı Resulullah'ın sahabesinin boynu gidiyordu. Ama Müslümanlar azm-ı ikdam içindeydiler. O büyük kumandan Halid İbni Velid'in usta manevraları neticesinde Yemame sukut etmişti. Etmişti, bütün kefere ve fecere mağlup olmuştu. Yemame'nin surları üzerinde bir beşer olarak en mukaddes isim Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın adı bayrak halinde dalgalanıyordu. Her gören ciddi bir beşaret, ciddi bir beşaşet içinde onu seyrediyordu. Ama neyin üzerinde dalgalanıyordu o bayrak? İbni Ömer'den dinleyelim. Çatışmanın çok şiddetli olduğu muharebenin ilk zamanlarında yaralanmış ve çadırın içine aldığımız birisi vardı. Ölümünü bekliyorduk. Adeta vefat etmiş gibi şimdikilerin koma dedikleri durumu yaşıyordu. Nebati bir hayat gibi bir hayatı vardı. Üzerine örtüyü örtmüş ölmesini bekliyorduk. Bu zat Ebu Akil'di. Yemame'ye kadar bana bir şehitlik yok mu diye Allah'ım arkasından koşuyordu. Allah'ım beni dünyadan şehit olarak çıkar diye şehit arıyordu. Nerede bir kılıç helezonu havayı aydınlattığını görse orada şehadet var diye koşuyordu. Bana da bir şehitlik diyordu. İnsan neyi aşk ile isterse Allah onu nasip eder. Ebu Akil'in duası orada dergah-ı nezde hadiyete yükselmiş ve kabul olmuştu. Fakat o daha yapacağı şeyler var. İslam saflarındaki çatlaklık bir kısım sahabeyi gayrete getirmişti. Ebu Akil'in yattığı çadırın önünde bir ses duyulmuştu. Bu Ansar'ın ileri gelenlerinden Ma'an İbni Edî'nin sesiydi. Son iman etmişti ama Yaman ve Yavuz iman etmişti. O gün Ansar'a şöyle sesleniyordu. Ya lel Ansar, kerreten ke kerreti Hüneyn. Hüneyn'de yaptığınız saldırı gibi saldırı yapın diyordu. Ebu Akil de Ansar'dandı. Ansar sesini duyunca ölse bile durur mu orada? İbn Ömer anlatıyor. Birdenbire örtünün altında ölümünü beklediğim, başında belki son vazifeyi yapma intizar ettiğim Ebu Akil hortluyor gibi oldu. Örtünün altından kalktı. Ne elini ne de ayağını sürükleyecek halde değildi. Koşa koşa düşman saflarına daldı. Takip ediyordum arkadan. Kılıç kullanmasına eli mani olunca o kesik eli bir aralık hemen eğildi, ayağıyla eline bastı, kopardı, yine düşman safları içine daldı. Ben gözümden kaybettim. Beynimi donduran bu adamı kaybettim. Muharebe Müslümanların lehinde bitti. Ben aradım Ebu Akil'i buldum. Üzerinde sayamayacağım kadar ok yarası, mızrak yarası, kılıç darbesi vardı. Ama daha ölmemişti. Mahzun çehresi, bulanık bakışları, namütenahi ufuklar ötesinde bir şeyler arıyordu. Yanına sokuldum. Ben ona dedim ki, Ebu Akil dedim, nasılsın? O benim bu sualime cevap vermedi. Bir tek söz söyleyecek takatı vardı. Onu en iyi yerde kullanacaktı. Limeni debre dedi. Mağlubiyet kime düştü dedi. Acaba Müslümanlar mağlup oldular mı endişesini taşıyordu. Ben ona dedim ki ebşir, kutile aduvullah, müjdeler olsun, Allah düşmanı öldürüldü. Birden o yaralar ve kanlar altındaki tertemiz çehre, o ana kadar ağlayan çehre, parmağını kaldırabildiği kadar yukarıya kaldırdı ve tebessüm ediyordu. Öyle anladım ki Allah'a hamd ediyordu. Hamdolsun, binlerce Ebu Akil gitsin ama bayraklaştırdığımız Resul-i Ekrem'in adı ayaklar altına düşmesin. Vazife, cenazeye dahi düştüğü zaman bu kadar enerjik, bu kadar dinamik hale geliyor. Biz de vazifemizi müdrikiz. Allah'a çok şükür, 4-5 asırdan beri gelip İslam'ın sinesine toslamış yıkıcı, tahrip edici, dünyayı İslam'ı rehnedar edici binlerce hadise karşısında yıkılmış, tarumar olmuş, bir kaleyi tamir etmek üzere bir araya gelmiş cemaat, elhamdülillah biz de mesuliyetimizi müdrikiz. Herkesin dini bırakıp kaçtığı şu 20. asırda, her türlü maddi manevi ikbali ve istikbali bir tarafa bırakan, sadece ve sadece yüce olan Allah'ın, yüce adının bayraklaşması uğrunda, seve seve her şeyini feda etmeye azmi ikdamda bulunan bizler de Allah'a çok şükür vazifemizi müdrik bulunuyoruz. Bizim apaydın gündüzümüzü zalam zalam üstüne gece haline getiren, inşallahü teala bu kasvetli bulutlar ve onları ika edenler bertaraf olacak, savulup gideceklerdir inşallahü teala. Şu çığ gibi gelişme, şu iman adına çağlayanlar haline gelme, iman ve Kur'an adına bir çığ gibi yürüdükçe büyüme keyfiyeti kafirin ödünü koparacaktır. Ama bizde kabalık, affedersiniz, bizde yobazlık, bizde softalık müşahede edilmeyecektir. Bizde kaba kuvvet müşahede edilmeyecektir. Bizde kama kılıç kalkan görmeyeceklerdir. Herkes hayatından emin olabilir. Bizim kılıçlarımız gönüllerde işleyecek. Onlar Kur'an'ın elmas fırhanları olarak gönüllerde işleyecek. Kafaları tamir edecek. Muhabbet fedaileri olarak cemaat-i İslamiye'nin içine giren fertlerimiz, iman ve Kur'an'a gönül vermiş olanlar, gönülleri tamir edecekler. Ve bununla sağlam bünyeli, sağlam fertler, sağlam aileler, sağlam ve içtimai salahı ihraz etmiş cemaatler meydana gelecek. Cenab-ı Hakk'ın engin kerem-i lütfundan bunu intizar ediyoruz. Bize verdiği, lütfettiği şu rüşeğimleri gördükçe o kadar ümit var oluyoruz ki, biz bundan 3-5 sene evvel sadece bir ideal olarak bu meseleyi ele alıyor, şairin dediği gibi vur kazmayı Ferhat, çoğu gitti azı kaldı diyorduk. Artık şimdi realitenin eşiğindeyiz. Yine aynı şairin ifade ettiği gibi tekerlek kümseye çıkmıştır. Geriye gelmeyecek, ileriye gidecektir. Ve asıl mesele bizim durumumuz. Ağniya olarak şuurlu cemaat yetiştirme mükellefiyeti altında bulunan zenginlerimizin durumu. Nar-ı beyza insan yetiştirme durumunda servetini sarf etmekle mükellef olan zenginlerin durumu.
üniversitede talebeye bakma, burs verme, evler isticar etme, işlerinde talebeleri himaye etme, zenginlerin mükellefiyet ve mesuliyetleri ve her birisi birer mürşit ve muallim olan, mekteplerimize girme şerefiyle şerefyab olan, serfiraz olan muallimlerimizin vazifelerini idrak etmeleri, vatan evladı karşısında vazifesini idrak eden muallim inşallahü teala, dün birken yarın bir ordu halinde Cenab-ı Hakk'ın huzurunda teftiş verecektir. Resul-i Ekrem'in ruhaniyeti karşısında işte ordum budur diyecektir. Şuna katiyen inanın, İslam hesabına gelişen bütün muvaffakiyetler, bütün zaferler doğrudan doğruya Cenab-ı Risalet Mahab Efendimiz'in teftişi altındadır. Buna katiyen inanabilirsiniz. Ben öyle tekellüflü mekellüflü konuşmasını beceremiyorum. Aklıma gelen şeyleri nispet yakaladıkça arz etmeye çalışıyorum. Resul-i Ekrem'in teftişi bana bir şeyi hatırlattı. Mehmet Akif'ten peder vasıtasıyla naklen duyduğum bir vaka vardır. Senelerce evvel bunu size nakletmişimdir. Abdülhamid Cennet Mekan, devrinin büyük hakimi, aynı zamanda mana aleminin de sultanı bir insandı. Abdülhamid Cennet Mekan'ı hiç hacca gitmediği halde Medine'de görüp evinde barındıran insanlar vardır ki oraya giden hacılar bahsederler, hacılara bahsederler. Mehmet Akif bir yaşlı zatı anlatıyor. Sultanahmet veya Ayasofya Camii'ne gidiyorum. Her sabah ne kadar erken gidersem gideyim, mihrabın bir kenarında saçı sakalı bembeyaz olmuş, ihtiyar bir adam ümitsizce bedbin durmadan ağlıyor. O kadar ağlıyor ki ağlamadığı tek dakikayı yakalayamadım. Nihayet bir gün yanına sokuldum. Muhterem dedim, ha efendim dedim, Allah'ın rahmetinden bu kadar insan ne ümit olur mu? Niye bu kadar ağlıyorsun? Bana beni konuşturma dedi, kalbim duracak. Ben çok ısrar edince bana anlattı. Dedi ki ben Abdülhamid Cennet Mekan'ın devrinde bir binbaşıydım orduda. Ordunun imana, Kur'an'a hizmet ettiği devirde ben orduda bir binbaşıydım. Annem babam vefat edince servetimiz vardı, payimal olmasın diye sedarete bir istifa dilekçesi gönderdim. Dedim ki annem babam vefat etti, falan yerdeki mağazalarımız, filan yerdeki gayrimenkullerimiz, bunlara nezaret edecek bir nezaretçi ihtiyaç vardır. İstifam kabul buyurulursa sedaretçe istifa etmek istiyorum. Biraz sonra bana doğrudan doğruya hünkârdan bir yazı geldi, istifam kabul edilmedi. Öyle anlaşılıyor ki sedaret benim yazımı, istifa dilekçemi padişaha göndermiş. Ben bir daha dilekçe verdim, yine aynı cevap geldi. Bizzat çıkayım huzuruna, şifayı olarak görüşeyim. Bu celadetli padişah cidden çok celadetli. Ben yaveriyle uzun zaman bir yerde kaldım, tuhaf gelir size, nasıl sen kaldın diyeceksiniz. Yaşlı yaveriyle uzun zaman bir yerde kaldım, Abdülhamid faytonda giderken faytonun sağındaki solundaki nefes almaya bile korkarlardı derdi. Medet Efendi, Allah rahmet etsin, Evliyaullah'tan bizzat. Ben bizzat o celadetli haşmetli padişahın huzuruna çıktım. Haşmet mi abdedim, istifamın kabulünü istirham edeceğim dedim. Durumumuz budur dedim. Derin derin biraz düşündü. İstifa etmemi istemiyordu, yüz iş mizazlarından belliydi. Israrıma da dayanamadı, öfkeli bir edayla, elinin tersiyle beni iter gibi, haydi istifa ettirdik dedi seni. Ben döndüm geldim işimin başına. Gece alemi manada orduların teftiş edildiğini gördüm. Risalet Mahab Efendimiz yıldızın önünde duruyordu. Bütün Türk ordusu aleyhissalatü vesselama teftiş veriyordu. Osmanlı padişahlarının ileri gelenleri vardı. Abdülhamid de edeple, kemerbeste yubudiyetle kainatın fahrının arkasında duruyordu. Derken benim birlik geldi. Başında kumandan olmadığı için darmadağınıktı. Döndü bana Abdülhamid'e, dedi ki Abdülhamid nerede bunun kumandanı? Dedim ya Resulallah, çok ısrar etti, istifa ettirdik. Senin istifa ettirdiğini biz de istifa ettirdik buyurdu. Ben ağlamayayım da kim ağlasın? Katiyen bileceksiniz ki İslam adına atılan her adımın arkasında Resul-i Ekrem vardır. İslam'ın vazifesi, İslam vazifesi, irşat ve tebliğ adına atılan her adımın arkasında Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam vardır. Arkanızda aleyhissalatü vesselam-ı zahir, başınızda yardımcı ve mürakip olarak görmek istiyorsanız, vazifenizi idrak şuuru içinde, herkes hayat-ı içtimaiyede hissesine düşen mevkide vazifesini yapmaya çalıştın. Talebeler vazifelerini yapsınlar. Hekimler vazifelerini yapsınlar. Üniversitelerde kendilerine vazife tevdi edilenler vazifelerini yapsınlar. Liselerde, orta mekteplerde kendilerine ders verme imkanı bahşedilen kimseler vazifelerini yapsınlar. Cenab-ı Hakk'ın rahmet hazinelerinden cüzdanlarına ve hazinelerine servetin çağlayıp geldiği zenginler kendilerine düşen vazifeleri yapsınlar. İnşallah Teala el ele omuz omuza vererek azmi ikdamımız dağlar gibi buzları eritecek. Şu zalam zelam üstüne Leyli Yelda'yı cennet asa bir bahara çevirecektir. Bütün şu ağlamaları inşallah Teala gülmeye çevirecektir. Cenab-ı Vacibül Vücud ve Tekaddes Hazretleri yar ve yardımcımız olsun. Nusretini bizimle beraber eylesin inşallah Teala. Müminiz, aziziz, Allah bizimle beraberdir. Ümmeti Muhammediz, rehber-i ekbelimiz bir tanedir. Muktedai külümüz bir tanedir. Resul-i Ekrem bizimle beraberdir. Mele-i Âlâ'nın sakinleri, yeryüzünde var olma, yok olma mücadelesini veren şu cemaate nazar etmektedirler. Bedir ashabı gibi, ya bu cemaat tükenecek, yok olacak, her şey bitecek, düzen ve nizam değişecek, küreler parçalanacak veyahut da bu cemaat yeryüzünde insanlığın makus talihini değiştirecek. Gökyüzünde gülmeler başlayacak, melekler arasında alkışlar başlayacak. Mahzun meleklerin bakışı, Mele-i Âlâ'nın sakinlerinin bakışı tebessüme inkılap edecektir. Küçük iradenizi sarf edin. Büyük irade büyük inkılaplar meydana getirecektir. O inkılapların tarrakaları şu ana kadar gelmiş bütün şühedanın ervahını mesud edecektir. Biz kışta geldik diyor bu davada çığır açan, sizler cennet asabi baharda geleceksiniz derken doğruyu söylüyor. Ve bir gün mezarımızın başına geldiğiniz zaman o bahar hediyelerinden getirin diyor. Gideceğiz inşallah Teala. Başında dururken yaptığımız vazifeyi yapmış olmanın süruru içinde kendisine tekmil verirken o şeyleri söyleyeceğiz. Ruhaniyetini omuzlayıp huzur-i risalet fenahiye gideceğiz. Kulluk yapıp yapmadığımızı söyleyeceğiz. Allah'ın mesuliyeti içinde inşallah tertemiz olarak, dünyayı kirlerden yıkamış olarak ruhumuzu Allah'a teslim etmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak bu talih, bu bahtlılıkla bizleri serfiraz kılsın. Benim daha fazla bir şey demeye esasen takatım kalmadı. Haddi zatında bu şeyleri söylemeye takatım da yoktur. Fakat adet olduğu için daima her ihtifalde size bir şeyler söyleme lüzumunu duydum. Veya daha doğrusu öyle beklenip öyle istendiği için kafamda tasarladığım, hissimle formüle etmeye çalıştığım 3-5 meseleyi arz etmeye çalıştım. Hislerimle devreye girdim, nazarları bulandırdım. Belki his yapınızda hoşlanmayacağınız tablolar halinde ispatı vücut ettim. Cenab-ı Hak hepimize kamil iman ihsan eylesin. Beni de içimi dışım gibi ve dışımı da Resul-i Ekrem'in dediği gibi hayırlı eylesin inşallah Teala. Eğer iman ve Kur'an uğrunda hala bizi kullanacak, hizmet ettirecekse samimi olarak hizmet ettirsin. İşimiz bittiyse bizi terhis etsin. Ben de esasen şu iskeleti taşımadan bıktım zaten. Beni bari güçten halas eylesin. Ama yaşadığım müddetçe de ağır dahi olsa belimi çatırtarak yine huzurunuza çıkacak, sizlerle beraber olmaya çalışacağım. Cenab-ı Hak inşallah Teala bu ihtifalleri çoğaltsın, devam ve temad ettirsin. Bizlere de şuur ihsan eylesin.